Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara rüzgarında karşınızdayım. Türkiye iki konuda kritik bir haftaya gidiyor. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 26 Nisan'da yapacağı toplantı. Yeni atanan üç bakanın da ilk kez katılacakları bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gündemdeki güncel konular masaya yatırılacak. Ancak tabii ki ilk sıradaki gündem koronavirüs salgınıyla mücadele. İki hafta önce 13 Nisan'da bir kısmi kapanma kararı alınmıştı. Bunun sonuçlarına göre de daha ileri tedbirler alınacağı Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştı. Ancak iki haftadan bu yana uygulanan önlemlerin sonuçları pek olumlu bir yansıma göstermedi. Vaka sayıları düşmedi. Bunun yanı sıra vefat sayıları da arttı. Bugün en son 347 vefat var ve 38.500 yeni vaka söz konusu. Dolayısıyla iki haftalık kısmi kapanma süresi doldu. Yarın kabinenin gündeminde toplu kapanma, tamamen kapanma konusundaki talepler var. Bilim kurulundan da bu yönde öneriler geldiği belirtiliyor. Ve bunlar değerlendirilecek. Bir tam kapanma kararının çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Cumhurbaşkanı toplantıdan sonra açıklama yapacak. Ancak tabii şunu belirtmekte yarar var. Tam kapanmanın süresi ne kadar olacak? Şu anda Ankara kulislerinde konuşulan Ramazan bayramını da kapsayacak şekilde bir 3 haftalık kapanmanın, tam kapanmanın gündeme gelebileceği yönünde. Diğer taraftan tabii Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde dış politikadaki iki kritik konu da öncelikle yer alacak. Bunlardan bir tanesi 27-29 Nisan'da Cenevre'de Birleşmiş Milletler'in gözetiminde başlayacak olan 5+ Birleşmiş Milletler formatındaki Kıbrıs müzakereleri. Gayri resmi bir toplantı bu çünkü her iki tarafın nabzını tutacak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yeni bir müzakere sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı, tarafların bir uzlaşma noktasına gelip gelmeyeceklerine göre bu toplantılar devam edecek ya da bu halinde kalacak. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye artık federasyonu tartışmayacaklarını baştan ilan ettiler. Eşit egemenliğe dayalı iki bağımsız devletin adada olmasından yana yeni bir formül masaya sürüyorlar. Buna karşılık Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi ise eski görüşte, yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları doğrultusunda federasyon çatısı altında bir Kıbrıs Cumhuriyeti teziyle masaya gelecekler. O yüzden buradan pek fazla umut beklenmiyor. Bu toplantıdan olumlu bir sonuç çıkması, yeni bir sürecin başlaması beklentileri oldukça düşük diyebiliriz. Diğeri de tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da yaptığı açıklama, Ermeni soykırımını 1981'den sonra, aradan 40 yıl geçtikten sonra kabul eden ikinci Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oldu Biden. Zaten seçim kampanyasında bu yönde de vaadi vardı. Tabii bu Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini negatif yönde etkileyecek unsurlardan bir tanesi. Açıklama yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İletişim Başkanı, AKP Sözcüleri, muhalefet liderleri ve sözcüleri bunu reddeden, soykırımı reddeden açıklamalar yaptılar. Amerika'ya tepkiler gösterdiler. Fakat ilginç olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın bu kararından bu yana 2 gündür suskun, herhangi bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla yarınki kabine toplantısından sonra, 26 Nisan'daki toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda bir açıklaması yapması bekleniyor. Fakat şu ana kadar gözlenen tavır, iktidarın Amerika ile bu soykırım konusundaki gerginliği fazla tırmandırmama eğiliminde olduğunu gösteriyor. Yeni bir sertleşme ilişkilerde bunu biraz daha ılımlı bir şekilde geçiştirme eğilimi gözleniyor. Yapılan açıklamalara da bakıldığında şu ana kadar Cumhurbaşkanı'nın açıklamanın, soykırımın ilanından bu yana suskunluğunu sürdürmesi de bu konuda biraz daha ılımlı bir tepkinin verilmesi ihtimalini güçlendiriyor. Çünkü zaten çok sayıda gerginlik ve ilişkilerde negatif başlık var. Bunlara bir yenisi daha eklenmiş durumda. Evet, iki kritik konuyla haftaya başlıyor Türkiye dedik. İkincisi ise aralarında HDP eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Hüseyin Yüksekdağ'ın da yer aldığı 28'i tutuklu 108 sanıklı Kobani davası. 2014 yılındaki Kobani olayları gerekçesiyle bu dava açılmıştı. Fakat o zaman pek çok yargılamalar yapılmıştı. Bazıları beraatle sonuçlanmıştı. Şimdi 6 yıl sonra, 7 yıl sonra bu dosya tekrar raftan indirildi ve çok daha geniş kapsamlı kitlesel bir davaya dönüştürüldü. Tabii burada HDP'nin kapatılması girişimlerinin de bir parçası olarak görülüyor bu dava. Yani buna bir hukuki, yasal alt zemin hazırlama çabalarının ön adımı olarak görülüyor. HDP'yi siyasetten tasfiye etme amaçlı bir dava olarak iddialar ortaya atılıyor. Davanın avukatları 3530 sayfalık iddianamenin, 324 klasörden oluşan iddianamenin hiçbir hukuki dayanağının olmadığını, ağırlıkla mecliste yapılan konuşmalar, basına verilen demeçler, gazetelerde çıkan haberlerin derlenmesinden oluştuğunu öne sürüyorlar. Bugün 15 baroda ortak bir açıklama yaptı, mahkemeye çağrıda bulundu. Öncelikle hukuk devleti ve adil yargılama ilkelerine uyulmasını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin daha önce vermiş olduğu Demirtaş ve bazı sanıklar hakkındaki tahliye kararlarının yerine getirilmesini ve 28 tutuklu sanığın da serbest bırakılmasını, çünkü benzer davaların daha önce görüldüğünü ve bazılarının da sonuçlandığını içeren bir açıklama yaptılar 15 baro. Tabii yarın bu duruşma başlayacak. Duruşmanın başlamasından sonra da davanın süratle sonuçlandırılması yoluna gidileceği yönünde Ankara siyasi kulislerinde iddialar ortaya atılıyor. Dolayısıyla bunun bir siyasi dava olduğu, HDP'yi tasfiye yönelik bir dava olduğu iddiaları da gerek HDP yöneticileri tarafından, gerekse bu davayı izleyen, iddianameyi değerlendiren hukukçular tarafından dile getiriliyor. Tabii şöyle bir baktığımızda içeride aynı şekilde iktidarı köşeye sıkıştıran, bir anlamda muhalefetin başlattığı 128 milyar dolar nerede kampanyasının boyutlanarak devam ettiğini görüyoruz. Tartışmalar bitmiş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun bir aradan sonra, Kasım ayından bu yana devam eden bu kampanyaya ilişkin olarak hafta içinde AK Parti grubunda bir konuşma yaptı. Neredeyse konuşmasının dörtte üçünü bu konuya ayırdı. Ama muhtemelen kendileri de halkın nabzını tuttukları için kamuoyunun hala bu konuda ikna olmadığı düşüncesine varmış olmalılar ki Merkez Bankası Başkanı bu kez 23 Nisan akşamı 3 kanalın ortak canlı yayında çıktı. Çeşitli argümanlar öne sürdü. Böyle bir paranın buharlaşmadığını, aksine paranın yer değiştirdiğini dile getirdi. Ve tabii açıklamalar yapıldıkça tartışmalar ve soru işaretleri de artıyor. Çünkü bu açıklamaların büyük bölümü birbiriyle çelişiyor. Birbirini yalanlıyor bu açıklamalar. Dolayısıyla da Merkez Bankası'nın başkanının açıklamaları da tatmin etmedi. Hatta ortaya atılan ve bu rezerv satışının hukuki dayanağı olarak öne sürülen 2017 yılında Hazine ile Merkez Bankası arasında bir protokol imzalandığı şeklindeki tez olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Çünkü Merkez Bankası yasasına göre bu protokolün ve bu protokole dayanılarak yapılan işlemlerin Merkez Bankası'nın yetkilerinin gasp edilmesi, Merkez Bankası yasasına aykırı işlemler yapılması ve hatta suç oluşturduğu yönünde bazı eski Merkez Bankası başkanları, aralarında İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın da olduğu eski Merkez Bankası başkanları tarafından görüşler ortaya atıldı. Şimdi anlaşılan bu tartışma daha da boyutlanacak ve bu kez 2017 yılında, yani henüz ortada salgın, rezervlerin acilen kullanılmasını gerektiren bir tablo yokken neden 4 yıl önce böyle bir gizli protokole ihtiyaç duyuldu Hazine ile Merkez Bankası arasında, şimdi tartışmalar bu boyutuyla daha da alevlenerek devam edecek gibi görünüyor. Tabii bu sürerken bir de kripto borsalarında skandal patlak verdi. Türkiye'de çok ciddi hukuki boşlukların olduğu bu alanda önemli paralar dönüyordu kripto para borsalarında. Herhangi bir denetime, şeffaflığa, sermaye ya da lisans koşuluna tabi olmayan çok sayıda kuruluş bu alanda faaliyet gösteriyordu. Uyarılar da vardı. Bu işin çok tehlikeli boyutlara ulaştığı yönünde 10-12 milyar dolarlık bir meblağdan söz ediyoruz. Burada bir işlem hacminden söz ediyoruz. 40 dolayında dediğim gibi şirket bu işlemleri yapıyordu. Hafta başında, geçtiğimiz hafta ilk TODEX'te patlak verdi skandal. Yaklaşık 700 bin müşterisi olan, 391 bini, 400 bini de aktif müşteri olan TODEX'in sahibinin 2 milyar dolarla yurt dışına kaçması ve bu parayı beraberinde götürdüğü yönündeki iddialar ilk patlak veren kripto borsası skandalı oldu. Bunu tabii yenileri izledi bir hafta içerisinde ve Bitcoin, Goldex Coin gibi iki kripto para borsası şirketi daha faaliyetlerini durdurdu. Bunların birisinin 100 bine yakın müşterisi var. Diğerinin parasal kapasitesi ve müşteri sayısı Goldex Coin tam olarak bilinmiyor. Ama tabii burada bir piyasalarda oluşan panik havasının yansımaları söz konusu. Dolayısıyla bu hafta yeni kripto para borsası şirketlerinin de faaliyetlerini durdurduğunu duyabiliriz. Burada tabii dikkat çeken bir başka boyut, yurt dışına kaçan, Arnavutluğa kaçtığı tespit edilen TODEX patronunun, CEO'sunun Fatih Özer'in bir takım siyasi görüntüleri ortaya çıktı. İşte Dışişleri Bakanı ile İçişleri Bakanı ile fotoğrafları ortaya çıktı. Bu fotoğraflardan birinde Dışişleri Bakanı ile olan da yanındaki kişi MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın oğlu çıktı. Diğer İçişleri Bakanı ile olan fotoğraf karesindeki üçüncü kişinin de bu kez Süleyman Soylu'nun yeğeni olduğu ortaya çıktı. Ve tabii bu sefer siyasi ayak tartışmaları başladı. Bu işlerin içerisinde acaba ne kadar iktidarın da kollaması, gözetmesi var? Yoksa gerçekten bu bir sahtekarlık operasyonu muydu? İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı Fatih Özer'i tanımadıklarını, işte birini Saffet Sancaklı'nın oğlunun yanına getirdiğini, diğerini yeğeniyle yanına geldiğini söyledi İçişleri Bakanı Soylu. Böyle de bir tablo söz konusu ama bu 1980'lerin banker skandalını andıran, yüz binlerce kişinin, yüz milyarlarca lirasının buharlaştığı, büyük mağduriyetlerin ortaya çıktığı bir süreci andırıyor. Burada meblağ daha da büyük. İşin yurt dışı boyutu var. Çünkü bazı kripto borsaları yurt dışında da işlem yaptırıyorlar yatırım sahiplerine. Böylece şu anda sadece 3 şirketten yansıyan mağdur sayısı yaklaşık 1 milyon, meblağ olarak da 2,5-3 milyar dolarlık bir kayıptan, mağduriyetten söz etmek mümkün. Evet, bunun yanı sıra tabii Amerika Birleşik Devletleri ile soykırım krizinin başladığı gün gece saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'a da bir operasyon başlattı. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım adı altında iki ayrı operasyonla Türk Silahlı Kuvvetleri bu bölgedeki PKK kamplarını taarruz altına aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün video konferans yöntemiyle sınır bölgesindeki harekat komuta merkezine bağlandı. Askerlere moral verdi ve Türkiye'nin terörle mücadelesini tavizsiz sürdüreceği yönündeki açıklamalarını bir kez daha yineledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Irak sınır bölgesindeki harekat komuta merkezini ziyaret ettiler. Harekatın gidişatını incelediler. Tabii burada da bir çakışma söz konusu. Şöyle ki, soykırım açıklamasının yapıldığı gün bunun belki çok daha ciddi etkileri olabilir denilerek deniliyor siyasi kulislerde. Böyle bir harekat başlatıldı. Dolayısıyla harekat ön plana çıktı. Soykırım tartışmaları biraz daha geri planda kaldı. Hatta soykırım konusunda 23 Nisan'da telefon görüşmesini Cumhurbaşkanı'na bunu kabul eden bir açıklama yapacağını bildirdiği ortaya çıkan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın buna karşılık da Türkiye'nin tepkisinin sınırlı düzeyde tutulmasına karşılık da bu operasyona, PKK'ya bu operasyona Amerika'nın sessiz kalacağı yönünde bir tavır sergilediği yönünde de iddialar var. Bu da siyasi kulislere yansıyan bir başka nokta. Son olarak meclis gündemine bakalım. Meclis gündeminde genel kurula bu hafta bazı torba yasalar gelecek. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerle ilgili bayram ikramiyelerinin artırılmasıyla ilgili bir vaadi vardı. Bununla ilgili de tabii yasa düzenlemesi yapılması gerekiyor. Bu yasa düzenlemesinde Mayıs ayında ilk taksidi ödenecek bu paralar için. Bu hafta Meclis Genel Kurulu'na getirileceği belirtiliyor. Yarın muhtemelen kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki açıklamasını da duyabiliriz. Evet, Ankara rüzgarında benim sizlere şu anda aktaracaklarım bunlar. Yeni bir Ankara rüzgarında ben Zülfikar Doğan tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum sevgili Ahval dinleyicileri.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.